Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la bugün eş ilişkilerini konuşmaya, mutlu evlilikleri konuşmaya, izini sürmeye devam edeceğiz inşallah. Evet hocam, bugün eşe eşlik etmek meselesini biraz konuşalım, tartışalım istiyorum. Eşlerin birbirine hayat boyu eşlik etmelerinin birkaç boyutu var. Sadece fiziken tabii bedenen bir arada olmaları değil, başka boyutları da var. Bugün o boyutları belki gözler önüne biraz serelim, kulakları hatırlatalım istedim. Ne söylemek istersiniz hocam? Kaç boyutu vardır eşlik etmenin?
Şimdi Feyzullah, eşe eşlik etmek aslında bir nevi kopukluğun karşıtı. Bu ikilemde düşünüyorum. Eşlik etmek veya eşten kopuk olmak. Eşlik etmek, eşe kulak kesilmek. Dünyasında ne oluyor bitiyor bundan haberdar olmak. Yakın bir etkileşim içinde olmuş olmak. Duygularla, cinsellikle, hayallerle, gündemiyle beraber akmak. Ne oluyor bitiyor bilmek. Kopukluk ise birbirinden uzak, ayrı dünyalarda, temas az, etkileşim az. Eş ilişkisi hani komşuyla veya olan bir ilişki değil. Eski arkadaşınızla olan, eski askerlik arkadaşınızla olan bir ilişki değil. Yakın bir ilişki. O yüzden eşe eşlik etmek veya etmemek, kopuk olmak evliliklerin seyrini çok etkiliyor.
Belki de boşanmayı belki böyle belirleyen şeylerden bir
gösterge,
tanesi. Göstergelerden.
Güçlü bir gösterge. Eşler birbirlerinden kopuk olduğu zaman işlerin yolunda gitmediğini, eşlerin birbirine eşlik ettiği zaman, yakın olduğu zaman, birbirlerinden haberdar olduğu zaman, beraber hareket etme şeyleri yüksek olduğu zaman bu iyiye işaret. Hani hiçbir zaman tek bir şeyle bir sorunun cevabını almıyoruz. Bir sürü faktör etkiliyor ama eşlik, böyle eş olmak, birbirinin dünyasına kulak kesilmek, birbirinin dünyasını, zihnini, hayallerini bilmek anlamına geliyor. Şimdi bu duygusal mesafe veya kopukluğun karşıtı, eşe eşlik etmenin bence en az dört boyutu var. Benim tespit edebildiğim dört boyutu var. Bir tanesi eşe duygusal olarak eşlik etmek veya etmemek. Eşe cinsel olarak eşlik etmek veya etmemek. Üçüncüsü eşin hayallerine eşlik etmek veya etmemek. Veya dördüncü olarak da eşin gündemine eşlik etmek veya etmemek. Eşe duygusal olarak eşlik etmek ne demek? Duygu meselesi daha önce de konuştuk. İnsan ilişkilerinin temeli. Biz temelde aslında duygu alıp veriyoruz. Çocuğumuzla olan ilişkimizde de duygu alıp veriyoruz. Duyguları görmek, anlamak, uygun duygu göndermek, karşılık vermek, duygusal yakınlık içinde olmak bir eş ilişkisinin olmazsa olmazı. Bir eş ilişkisi sadece ihtiyaçların karşılanması, fiziksel, cinsel, maddi üzerinden yürüyemez. Büyük oranda aynı zamanda duygusal bir ilişkidir. Duygusallığı yok saymak, duygusallığa eşlik etmemek kabul edilebilir bir şey değil. Yani diyelim ki eşinizin hüznü var, siz onu görmezden geliyorsunuz. Hüznü görüp hüznün anlamını, nereden kaynaklandığı, ne olduğunu anlamaya çalışmak gerekiyor.
Ya da bazen şu sözleri duyuyoruz ki bence hatalı. Eşi kırılıyor, inciniyor, güceniyor. Bunda kırılacak ne var? Bunda gücenecek ne var diye söylemek, eşin o duygusuna eşlik etmeyip bir de yok saymak ya da küçümsemek anlamına geliyor ki bu da karşı tarafta büyük ihtimal bir anlaşılmama, değer önemsenmeme hissi veriyor. Eşim beni duymuyor. Eğer bu düşünceye bir kendisi de karşılık verirse gitgide daha da mesafe açılabiliyor. Yani duyguları fark etmek, tanımak, eşlik etmek, en azından kabul etmek. Belki size gücendiği konuda yanlış anlaşma olabilir, yanlış anlamış olabilir ama önce yanlış anladığını söylemeden önce kırıldığını görüp, üzüldüğünü görüp ona bir duygusunu tabiri caizse geçerli kılın önce. Yani kırıldığına, şey yaptığına üzüldüm, gücendiğine üzüldüm, özür dilerim gibi ama sonrasında belki o yanlış anlaşılmayı dile getirmek daha evla, daha yerinde gibi duruyor. Bir de hocam hep diyorsunuz ya biz duygularımız için artık evleniyoruz diye. Bunu da hesaba katarsak en önemli eşlik etmelerden biri olsa gerek. Duygusal eşlik. Evet hocam.
İkinci eşe eşlik edip etmemenin ikinci unsuru eşe cinsel olarak eşlik edip etmemek. Cinsellik evliliklerin temel meselelerinden bir tanesi. Eşler birbirlerini cinsel olarak gözetip gözetmeme evliliğin seyrini etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir nevi aslında eşler birbirinin cinselliğe karşı tutumunu, yaklaşımını, belki eğilimini görmek, anlamak ve bilmek zorundalar. İnsanların çoğu ortalamalar olsa bile yine de bir spektrum gibi düşünürsek insanların cinselliğe karşı ilgisi, doğal ihtiyacı açlık duygusu gibi. Nasıl bazı insanların açlık duygusu daha yüksek, bazıları az açlık ama insanların ortalaması var ise aslında cinselliğin de dağılımı büyük oranda böyle. Bazı insanların cinselliğe ilgisi az, bazı insanların daha fazla, birçoğu kişi ortalamada. Şimdi bir eşlerin hem kendisinin bu cinsellik spektrumunda nerede olduğunu hem eşinin cinsellik spektrumunda nerede olduğunu bir bilmek. İki, bu halde bu halin farkına varmak. Yani eşin ikinci şey cinselliği yaşamayı nasıl istediğinin farkına varmak. Neden hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor, yaklaşım beklentisi nasıl, bunu bilmiş olmak. Ve eşler arzu duyduğu zaman, cinsellik çünkü sadece bir beden şeyi değil, eş her zaman beraberinde bir duygu, yakınlaşma isteğidir de aynı zamanda. Eşin bu halini gördüğünde görmemezlikten gelmemek, mümkün olduğu kadar uyumlu olmak. Veya hani o an uygun değilse de tatlı bir şekilde evet veya hayırı söylemenin yollarını bulmuş olmak. Şimdi bütün bunlar eşi cinsel hayatta da eşlik etme anlamına geliyor.
Anlamına geliyor değil mi hocam? Ya rencide etmeden hayır diyebilmek.
Biliyorsun bizim Mutlu Evlilik Atölyesi'nde eşlere yaptığımız egzersizlerden bir tanesi hayır deme, eğer şeyde evet cinselliği önerme, cinselliği talep etme veya reddetme konusunda eşlere bir yazılı anlaşma yapıyoruz. Çünkü bu yolunda işlemezse, yürümezse, talebi uygunsuz diye getirirseniz veya red olursa bunun üzerinden büyük kırgınlıklar yaşanabiliyor. O yüzden eşlerin bir nevi talep ve red biçiminde de bir egzersiz yapması, birbirini kırmayacak şekilde süreci yönetmesi gerekiyor.
Yani illa sözde olmayabilir talepler, redler. Sizin tavsiyelerinizden şu an ya, WhatsApp bu emojileri var mesela, yani ya da çeşitli semboller var.
Şu eşe cinsel eşlik edip etmemek, biraz mesela bir benzetme yapayım. Diyelim ki çocuğunuz var, işte 10 yaşında olsun, çok seviyorsunuz. Veya oğlunuz askerden geliyor, kızınız uzak yerden geliyor. Ne yaparız? Hani düşünürüz onun ne seviyor,
evet,
bu çocuk. Hazırlanır yani. Hatta çocuk bile bilir. Ben şimdi gidersem anam bana bunu yap, annem bana bunu yapmış olacak, hı-hı, diye tahmin eder.
Tahmin eder, evet.
Niye? Ne yapıyor anne orada? Sevdiğini memnun etmeye çalışıyor. Onun ne sevdiğini, sevmediğini biliyor. Ona göre hazırlık yapıyor. Aslında cinsellik de biraz hem kadından erkeğe hem erkekten kadına iki taraflı. İki taraflılık çok önemli bir şey. Bir nevi cinsel olarak eşin ne istediğini, neyi sevdiğini, ne sevmediğini bilip ona eşlik etmek.
Bazı danışanlar bu konuda şöyle söyleyebiliyorlar bazı insanlar. Yani sanki böyle bilmek eşin sevdiğini sevmediğini böyle hazırlanmak sanki doğallığı öldürüyormuş gibi, doğallıktan uzaklaşılıyormuş gibi. Hatta bununla ilgili eğer egzersizler önerilirse. Ama tam da sizin verdiğiniz örnek gibi yani annenin çocuğunun ne sevdiğini bilmesi, ona göre hazırlanması, çocuğun da gittiğinde karşılaşacaklarını tahmin etmesi ne doğallığı ne keyfi ne şeyi bozmuyor aslında. Hiçbir bu anlamda negatif etkisi yok. Ya da nişanlılık döneminde, flört döneminde insanlar bir şekilde birbirleriyle buluşacakları zaman hazırlanıyorlar, süsleniyorlar, birbirlerine hazırlanıyorlar. Yani dolayısıyla bu doğallığı aslında öldüren bir şey değil.
Şimdi orada aslında spontanite, kendiliğindenlikle hazırlık gerilimi var. Aslında ikisinin de yeri var.
Evet.
Nasıl ikisinin de yeri var? Bazen diyelim ki eşler arasındaki cinsellik çok kendiliğinden gelişir. Bir uyaranla kendiliğinden olur. Bu hoş bir şeydir, meşru bir şeydir. Romantik bir tarafı vardır. Ama aynı zamanda diyelim ki eşe yönelik iki tarafın da hazırlanması, iki taraflı diyorum. Çünkü hani sırf hazırlanmak kadının işi değil, erkek evet, için de hazırlanmak. Evet. Bazı insanların diyelim ki hani işte duş almak talebinden bir dizi şeyi var. Özel şey. Bunları da bilmek aslında. Bazen bu da çünkü tersini de çok duyuyoruz ya. Hani eşim hiçbir zorla, çünkü hazırlanmak biraz gönüllülük ve davet anlamına geliyor.
Evet.
Diğerinde tamam, spontanlık çok kendiliğinden istenen bir şey. İkisine de itirazım yok aslında. İtiraz olunacak şey, bir taraf diğeriniz cinselliğe sanki zorluyormuş, diğeri de kaçıyormuş gibi.
Evet.
Bu duruma düşmemek.
Evet, bu duruma düşmemek.
Yoksa bazen spontan, bazen planlı, hazırlanarak. Evet. İkisinin de yeri var yani.
Evet. Evet.
Üçüncü eşe eşlik edip etmeme meselesinin üçüncü meselesi eşin hayallerine eşlik etmek. Şimdi diyelim ki insanların ne hayalleri olabilir? Meslek olarak gelişmek, bir yerlere gelmiş olmak, bir şey inşa etmek, bir şey yapmak, şu eğitimi almak. Eşin dünyasından, hayallerinden haberdar olmak gerekiyor. Mesela bazen örnek, diyelim ki bir kadın belki erken yüksek eğitim istiyor aslında ama bir şekilde evlenmiş, çocuklarını bir yere kadar büyütmüş ama dünyasında bir yüksek eğitim almak var. Bunu ateş gibi yakıyor içini, arzu duyuyor, biraz bazen korkuyor. Şimdi diğer eşin iki seçeneği var. Bir, ya bırak bu işleri, şu bu yaştan sonra bir de böyle şeyler mi yapacaksın? Kolay işler değil bu sandığın kadar. Üniversite dediğin öyle bir şey midir? Gibi türden bir yaklaşım. Bu ihtiyacı görmüyor. Çünkü o yakan bir şey. Cesaretlendirmiyor aslında, korkuyor. Çünkü uzak kalmış bir kişi doğal olarak hem istek hem bir gerilim, evet, korku yaşar.
Evet.
Korkutuyor, uzaklaştırıyor. Halbuki burada olması gereken şey eşin o doğal arzusunu. Bu susamak gibidir. Yani sen susama, boş ver dersen susuzluk mu gidiyor?
Evet.
Bazı insanların bazı hayalleri vardır. Hayal içini yakar tutar. Onu bastırmaya çalışırsa çok fazla enerji harcar. Başka yerlerde bunun sonu çıkar. Yapması gereken şey eşinin bu arzusunu görüp, kabul edip, cesaretlendirip şartları uygun hale getirmektir. Bu işte eşin hayalini eşlik etmek mesela.
Destek olmalı, köstek en azından olunmamalı, cesareti kırılmamalı. Mümkünse yardım edilmeli.
Bir de haberdar olmakta eşin hayallerinde ne var? Hani çünkü bizi yeryüzüne bağlayan şey, rutin hayatımız giderken eğer biz bir şeyler için tutku duymazsak, bir şey olmak için içimizden bir motivasyon duymazsak, bir şeyler için bir uğraş, bir hayal etmezsek yaşam bize zor, sıkıcı, durgun gelebilir. Bir nevi bir şeylere arzu duymamız lazım. Arzuları bastırmak yanlış bir şey. Ona yol bulmak lazım. Çünkü hepimiz yoksa her rutine vardığımız, rutinin içinde kaldığımız zaman hayat bize boş, anlamsız ve enerjimizi düşen bir hale gelebilir. Hayallerimiz bizim hayata tutunmamızı sağlar. Harekete geçmemizi sağlar. O yüzden eşin hayallerinden hem haberdar olmak hem ona eşlik etmek oldukça önemli bir şey.
Haberdar olabilmek için de konuşuyor olabilmek lazım, değil mi? O bahsettiğinizde muhabbet edebilmek. Yani muhabbet ederken sadece çocuklardan, sadece akrabalardan ya da yapılacak günlük işlerin dışında bir tık böyle ileriye gidebilmek çok önemli. Öyle olunca haberdar oluyorsunuz hayallerden belki. Hatta biz sorulmalarını da bazen isteyebiliyoruz, değil mi? Yani böyle özel hani soru şey kalıbı olarak hani hayallerinden bahsetmesi, işte içinde kalan belki uhdelerden evet. bahsetmesiyle de ortaya çıkıyor.
Birçok evlilik eğitimlerinde bu türden yapılandırılmış hazır sorular sorarak aslında iç dünyayı anlamaya çalışıyoruz.
Böylece aslında bağ da kuvvetleniyor. Eşlik ettikçe o hayaller gerçekleşmese bile birine haberdar olmak bağın kuvvetlenmesini de getirebilir. Bu da evlilik doyumunu, mutluluğu, saadeti artırabilir diye düşünüyoruz. Bir diğer madde hocam.
Eşin gündemine eşlik etmek veya etmemek. Bu güncel bir boyut. Şu anda eşimin dünyasında ne var? Neler canını sıkıyor, nelerden keyif alıyor, ne arzu duyuyor, şu anda gündelik hayatında ne oluyor? Bir düzeyde zorlamadan ama haberdar olmak ve buna eşlik etmek, paylaşım içinde olmak.
Evet, bu şimdiki zamana ait bir şey.
Şimdiki zamana ait bir şey. Şöyle düşün, iyi arkadaşlar olur ya, yani açar telefonu, Ayşe diyor, ne oldu biliyor musun?
Evet.
Der, gündem paylaşır.
Aynen.
Şimdi bu gündem paylaşma işi, eğer eşinizle de güzel yapıyorsanız, iki taraf da bunda istekli ise, ilişkiyi çok geliştiren bir şeye döner. Bir de onun dünyasında neye üzülüyor, neye seviniyor, bu aralar ne yapmaya çalışıyor. Diğeri bir kopukluk.
Evet, yani eşim işte şu kadar zamandır hastayım, haberi bile yok diyor mesela. Evet. Değil mi?
Kırıcı bir şey.
Ya da gittim hastaneye gittim geldim, ne olduğunu sormuyor bile, evet. Ne yaptığını sormuyor bile diyor.
Tabii. Sağlığından, gündeminden, iş akışından. Buradaki şey yine de karşı tarafın da İki tarafın bir uyumluluğu. Bazı insanlar mesela işlerin detayından sorulmasından hoşlanmıyor. Bir nevi biraz da böyle günceli, iki tarafın da hoşlandığı, muhabbeti çok arttıran bir şey bu.
Evet.
Gündeme eşlik etmediğiniz zaman ise kopuk yani. Şimdi ne konuşacaksınız? Diyelim ki iki insan aranızda birbirinizden haberdar değilseniz, dünyanızda değilseniz.
Ne hakkında konuşacaksınız?
Ne hakkında konuşacaksınız?
Evet.
Hayat gelişmelerinizden, seyrinizden, olup bitenlerden diğer eşe de bilgiler vermeniz gerekir.
Evet hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'ne devam ediyoruz. Kaldığımız yerden mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la aradan önce eşe eşlik etmek meselesi, tam olarak eş olmanın ne demek olduğunu aslında biraz tartışmaya, farklı boyutlarını incelemeye çalışmıştık. Bu bölümde, ikinci bölümde hem literatürde hem klinik gözlemlerimizde sıkça karşılaştığımız bazı etkileşim kısır döngülerinden bahsetmeye ve bunun basamaklarından bahsetmeye çalışacağız. Eşler arasında olumsuz bazı etkileşim döngüleri, paternleri var ve bunların bazı basamakları var. Bunlardan acaba haberdar olabilirsek, bunların farkında olabilirsek belki kırmak da bu döngüleri kolay olabilir. Hocam ne dersiniz bu kısır döngü meselesinde?
Şimdi Feyzullah, bir patern, böyle evlilik terapileri sırasında fark ettiğim bir patern var. Bunlar sanki böyle bir zincirleme reaksiyon gibi. İlla aynı sırayla olmuyor ama bir dizi şey bir araya geliyor ve bir evliliği o bir çıkmaza sokuyor. Nasıl? Yani eşler tekrarlayıcı şekilde şiddetli kavga ediyorlar. Aynı zamanda böyle bir ben haklıyım o haksız, haksızlık çıkmazı dediğimiz bir şeyin içine giriyorlar bu kavgalar sırasında. Bu çıkmazla beraber sürekli bir eleştirisel tutum alıyorlar. Haklı, haksızlık şeyi. Bunlar kavgaları tekrarlıyor. Kavgalar eleştirileri giderek arttırıyor. Yavaş yavaş ardından kırgınlık dediğimiz bir duygu oluşuyor. Kırgınlığın ardından küserek duygusal bir uzaklaşmaya dönüşüyorlar.
Duygusal ve fiziksel.
Fiziksel. Ondan sonra da acaba boşansam mı, boşanmasam mı ikilemine giriyorlar. Bu her zaman böyle mekanik 1, 2, 3 sırasıyla olmuyor. Bunlar çoğu zaman çok iç içe. Ama böyle yolunda gitmeyen bir evlilikte çok sık gördüğümüz haller, birbirini de dinamik şekilde etkileyen, biri diğerini davet eden, biri diğerine kapı açan, biri diğerini yolunu açan bir hal oluyor.
Evet hocam. Bunları biraz böyle tek tek açalım istiyorum. Yani böyle neredeyse birbirini tekrar eden, böyle bir kavgayla başlayan, sonra tekrarlayıcı kavgalarla başlayıp neredeyse boşanıp boşanmama ikilemine ve yeniden kavgalara ve böylece bazen yıllar boyunca süren, bazen çok kısa bir sürede bir boşanmaya da kadar da götüren bu döngüyü böyle tek tek açsak.
Şimdi kavga kelimesi biraz aslında en klasik yerli kullanımı nedir? İki diyelim ki kişi bir sorun yaşadı. Sokakta birbirlerine tekme yumruk girdiler. Buna kavga diyoruz. Bunun bir formu sözel kavga dediğimiz, hani işte laflarla şeylerle atışı şey yaptılar. Şimdi aslında eşler arasında sorun yaşamak, uyuşmazlık yaşamak, sorun yaşamak, bir konuda uyuşmamak, bir meselede sorun yaşamak, bir meselede ne bileyim atışmak, tartışmak. Kavga bir daha ileri boyut. İkinci şey tekrarlayıcı kavga. Şimdi mesela evlilik araştırmalarında şöyle bir şey çıkıyor. Bir spektrum gibi düşünün. Bir çift bir uçta tekrarlayıcı ama şiddetli kavga eden çiftler var. Fena halde kavga ediyorlar. Evet. Bu uçta neredeyse pek kavga etmiyorlar. Ama sorun yaşıyorlar. Sorun yaşamamak diye bir şey yok. Ama bu kavga dediğimiz tarza dönmüyor. Bir uyuşmazlık yaşıyorlar. Hafif bir sorun yaşıyorlar. Hafif bir atışma yaşıyorlar. Ama sınırlı bir şey kalıyor. Çoğu kişi bu ikisinin ortasında bir şey yaşıyor. Eğer eşler arasında tekrarlayıcı, şiddetli bir kavga var ise bu aslında iyiye bir işaret değil. Tek başına bir göstergesi değil. Ama hele kavgalarda da fazlaca böyle sözler havada uçuşuyorsa, sert sözler, kırıcı sözler, çok sert duygular gönderiliyorsa, nefret, öfke, kızgınlık, tiksinme gibi, hele bir de araya fiziksel şiddet giriyorsa, bu kavgalar evlilikler üzerine iz bırakıyor. Çünkü insanlar evliliklerini değerlendirirken çok ne kadar kavga ettiklerine bakıyor. Biz de bakıyoruz. Bize gelen bir çifte nasıl aralarında sorun olmaz, o zaten bütün evliliklerde iki insan sorun oluyor. Sorunu nasıl ele alıyorlar? Yumuşak bir şekilde uzlaşarak götürüyorlar yoksa sert kavgalara mı dönüyorlar?
Bu sert kavgaların sıklığı ve şiddeti nasıl oluyor?
Nasıl oluyor? Biz evliliklerde ilk ölçmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Evet. Eğer evlilikte tekrarlayıcı bir şekilde sert, yıkıcı kavga var ise bu kötü göstergelerden bir tanesi.
Dolayısıyla hemen o döngünün kırılması için durdurulması gereken bir şeylerden, evet, bir tanesi. Evet. Ve haklılık, haksızlık çıkmazı hocam. Bunu daha önce de belki biraz dile getirmiştik. Ama bu da çıkmaza götüren şeylerden, evet, döngüye katkı veren şeylerden bir tanesi.
Şimdi şöyle oluyor. Hangisi önce başlıyor belirmek her durum için farklı bir şey ama. Şimdi aralarında diyelim ki eşlerin bir sorun oluyor. Bir uyuşmazlık oluyor. Diyelim ki paranın harcanması konusunda veya aileleriyle olan ilişkiler konusunda. İki kişi mesele üzerine atışıyorlar. Kendilerinin bakış açısını inşa ediyorlar. Güçlü bir şekilde kendi bakış açılarını inşa ediyorlar. Ve insanlar hani kendince bu iş böyledir diyor. Ama diğeri de başka bir şekilde böyledir diyor. Şimdi bir yandan da bu eğer şiddetli kavgaya dönerse, şiddetli kavgadan sonra da hala kendini haklı, haksızlık ikilemi davet ediyor. Bu ikisi birbirini çok destekliyor. İnsanlar haklı olduğunda kavga etmeye daha fazla, haklı hissettiklerinde kavga etmeye daha eğilimli oluyorlar. Evet. Çünkü hak arama davranışı evet. oluyor. İkisi kavga ederken aslında hani çoğu zaman şöyle değil, bir zalimle mazlum meselesi değil, çoğu zaman iki tane kendince bakış açısını oluşturmuş iki kişinin kavgası var. Bu haklı haksızlık çıkmazı kısır döngünün, kötü seyrin şeyi şu. Yani bazen çift terapisin bir çifti görürsün, ısrarla hemen 5. dakikada meselelere alındığında kendisinin ne kadar haklı, eşinin ne kadar haksız olduğunu görmek anlatır. Sizin de bu haklı haksızlığı görmenizi ister. Buna haklı haksızlık kısır döngüsü. Halbuki birçoğu meselede öyle mutlak haklı mutlak haksız meselesi yoktur.
Evet.
Üçüncü unsur bu karşılıklı yıkıcı eleştiri dediğimiz mesele. Şimdi hem kendinizi haklı hissediyorsunuz, bundan dolayı kavgalarınızı yapmışsınız, her zaman illa fiziksel olarak kavga edeceksiniz değil ya, daha incelikli yollar buluyorsunuz, dilinizi kılıç gibi yapıp sürekli çakıyorsunuz. Şimdi fiziksel kavgaların bir olma ve bitme şeyi var, çok uzun sürmüyor.
Evet.
Ne olacak yani, en büyük kavga yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat başlıyor. O fiziksel kavga dediğimiz hal bir yerde oluyor. Kavga bitti, kavga başladı, kavga bitti. Fakat bu eleştirme hali, dilin kullanılarak kavga edilmesi her an yapılacak bir şey.
Diliyle dövmek diyorlar hocam.
Aynen öyle. Sivri bir şekilde. Artık öyle bir şey yapıyorsun ki kendinde haklı hissediyorsun. Kavga da etmişsiniz. Sürekli sözel olarak sözlü çakıyorsun yani. İşte yani beceriksizliğine vurgu evet. yapıyorsun. Özensizliğine vurgu yapıyorsun. Sen her şeyi bilirsin zaten diyorsun. Sürekli böyle
kişiliğine
de evet. Saldırıyorsun. Tekrarlayan bir şekilde bir eleştirme. Bu hal bir nevi gerilimi sürekli kılması açısından da çok tehlikeli. Yani kavga oldu bitti bir süresi var ama bu çok uzun sürebiliyor.
O yoğun kavgadan sonra tam böyle söneceği zaman belki hani bu sakinleşme döneminde de özellikle sürdüğünde bu sözlü atışmalar devamına da belki nedir? Tekrar alevlenebiliyor belki.
Bir dozda kavganın düşük dozda aslında sürekliliğini kazanmasını sağlıyor.
Evet.
Hele bir de böyle pis eleştiriler bulmuşsa, sözde de ustaysa, keskinse sürekli bir savaş hali yaratıyor.
Evet. Bu da galiba o dördüncü kısır döngünün dördüncü maddesi kırgınlığın yoğun hissetmeye neden oluyor.
Bu kırgınlık çok fena bir şey. Çok fena bir şey. Artık şeyde görünce evlilik terapilerini korktuğum bir şey. Çünkü çok güçlü bir duygu. Çok böyle derinlerden bir şey yaratıyor. Hele bir de uzun süre ihtiyaçların, duyguların, ihtiyaçların görülmemesi, karşılanmaması üzerinden oluşmuş bir kırgınlık. Kırgınlıkların bir iki boyutu var bence. Bir daha böyle güncel, kısa süreli bir kırgınlık. Yani bir kavgadan sonra kırgınlık, gönlümü almadı, şöyle yapmadı gibi. Ama bir de böyle eşten uzun süredir beklentisi var. Uzun süredir diyelim ki işte kendisi ihmal edildiğini düşünüyor. Diyelim ki bir seyahate McDonald's gidilmiyor. Ona ne bileyim vakit ayrılmıyor. O uzak şey, sesi duyurulmuyor. Bir şey söylendiğinde aşağılandığını hissediyor. Alttan alta böyle bir kırgınlık büyüyor, uzun süreli hale geliyor, güçlü bir hale geliyor ve sonuçta kişinin karşı bu evlilik ve karşı tarafla ilgili duygularını ve beklentilerini belirleyecek kadar güçlü bir hale geliyor. Bu kırgınlık bayağı bir tehlikeli çünkü ümitsizlik doğuruyor, umudu kaybettiriyor.
Ya derin kırgınlıktan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Yoksa böyle bazen hani eşler birbirlerini hani küsüp darılabilirler, böyle bir kırgınlık oluşabilir. Galiba önemli olan kırgınlığı görüp, eşin kırıldığını görüp, ona bu anlamda demiştik ya, eşlik etme, duygusal eşlik etme. Ona eşlik edip o kırgınlığını giderecek şekilde belki bir onarmaya girişmesi. Galiba onarılmayan kırgınlıklar birike birike derinde.
Çok doğru bir yaklaşım yaptın Feyzullah. Yani derin kırgınlıktan çok korkuyorum ben.
Evet.
Diğer kırgınlıklar hani eşlik edersen, onarma yaparsan geçiliyor.
Hatta belki faydalı bile olabilir. O kırılmıştır, sen fark etmemişsin. Kırıldığını görünce ama onarma şansın olur. Kişi de kırıldığını belli ederse.
Kırgınlığını görmüyorsun. Birkaç mesele var. Ondan derin kırgın. Uzun yıllar devam ediyor. Giderilme ihtiyacı için şeyde görmemişsin, cevap vermemişsin, boş vermişsin, yok saymışsın o kırgınlığı. Kırgınlık büyümüş, büyümüş, derinleşmiş, derinleşmiş ve kopuşa neden olmuş. Mesela böyle bir aşamada eşleri terapiye falan bile ikna edemiyorsun.
Evet.
Ümitsizlik oluyor çünkü.
Ümitsizlik oluyor. Hatta demiştiniz ya, dokunmaya tahammülü olmuyor mesela. Bu kısır döngünün yine önemli ayaklarından biri. Şimdi şöyle bir bakalım. Tekrarlayıcı bir şekilde kavgalar başladı. Haklılık haksızlık çıkmazına da girildi. Bu sefer kişi öfkeyle karşılıklı eleştiri tuzağına düştüler. Ve kırgınlık hissettirilmeye yoğun bir şekilde derin derin başlandı. Bu sefer küserek duygusal da, sonra beşinci olarak da duygusal uzaklaşma. Buraya neler söyleyebilirsiniz hocam?
Şimdi şöyle oluyor Feyzullah. Eğer eşler tekrar tekrar kavga ediyorlarsa şöyle bir kanaate ulaşıyorlar. Biz konuşamıyoruz. Konuşarak da meselelerimizi çözemiyoruz. Kavga da sonuçta kötü bir şey. Çocuk varsa çocukları görüyor. Komşu varsa komşu duyuyor. Rezalet çıkıyor. En iyisi biz uzak duralım. Aslında bir şeyden kaçıyorlar. Tekrarlayan kavgalardan korkarak kaçıyorlar. Netice üretmediği kanaatindeler. İkisi de bu problem artık aramızdaki problem çözülmez kanaatine ulaşıyorlar. Böyle olunca yapacak da bir şey kalmadı deyip bir nevi böyle kenara çekiliyorlar. Uzaklaşıyorlar birbirleriyle. Artık hani bu iş çözülemez noktasındalar. Bu bir duygusal uzaklaşma artık. Konuşacak bir şey yok. Konuşmanın da anlamı yok. O zaman paralel iki ayrı yaşam şeklinde yaşamaya başlıyorlar. Görünürde baktığında, dikkatli bakmadığında birbirlerine çay ısmarlıyorlar, yemek veriyorlar. Ne bileyim işte ihtiyaçları gideriyorlar. Kısa bir seyahatler bile yapıyorlar. Ama aslında birbirlerinden duygusal olarak uzaklaşmışlar. Herhangi bir ciddi meseleye girmiyorlar. Derinlikli bir meseleye girmiyorlar. Yüzeyel bir tarzda kalarak devam ettiriyorlar. Niye? Biraz daha sahici olsa, yakın olsa arkasından büyük kavga çıkacak. Bir nevi kavgadan kaçarak vaziyeti idare etmeye çalışıyorlar.
Evet. Sonrasında zaten belki de bunun devamında, bunlar eğer bir şekilde müdahale edilmezse, farkına varılmazsa, zaten çok kısa süre içerisinde boşanıp boşanmama ikilemi gündeme geliyor.
Şimdi bu duygusal uzaklaşma kısa süreli küsmeden daha öte bir şey.
Daha öte bir şey değil mi hocam?
Kısa süreli küsmelerde hani kavgadan sonra iki gün küs kalıyor. O başka bir şey.
Evet.
O da problemle uğraşıyoruz ama duygusal uzaklaşma daha tekrarlayan kavgalardan sonra uzun süreli bir şey bu aslında. Görünürde küs bile görünmüyorlar.
Evet.
Ama aslında ikisi de birbiriyle yani ümidi kesmiş, evliliklerin yolunda gitmeyeceğini, bu işin çözülemeyeceğini, bir yol bulamayacaklarını düşünmüş oluyorlar.
Evet.
Doğal olarak da uzun süre bu halde kalınca da evliliğin seyri üzerine, ne olması gerektiği üzerine düşünmeye başlıyorlar. Acaba boşansam mı? Boşansam benim için, onun için, çocuklar için nasıl olur? Kendilerini boşanma hesabı yaparken bulmaya başlıyorlar. Herkesin büyük kavgalardan sonra acaba boşansam mı diye gelir ama burada artık şey daha uzun bir mesele.
Evet.
Kişinin gündeminde.
Evet hocam. Burada tabii ikilemi bize yaşatan meselelerden geçen programlarda konuşmuştuk. Yani bazen ne oluyor da hani kalmayı, gitmeyi öngören ya da kuvvetlendiren şeyler neler ya da zorlaştıran durumlar neler diye baktığımızda işte eğer çocuk varsa belki işte o ikilem yaşanıyor. Mali maddi durum, sonrasında yaşayacağı psikolojiler, statü kaybı vesaire gibi durumlar bu ikilemi yoğun yaşamasına belki neden oluyor. Bu boşanıp boşanmama ikilemine gelene kadar galiba hocam hani bu eşe kırgın hissetme sanki kısır döngüde bir ve dördüncü maddeler yani tekrarlayıcı kavga, haklılık haksızlık, karşılıklı eleştiri tuzağı, kırgınlık hissetme. Bu dördü sanki sık sık tekrarlanınca sonra da bu küserek artık vazgeçme birbirinden. Vazgeçme, derin uzaklaşma. Bu derin uzaklaşmayla beraber artık bu evlilikte işler yoluna girmeyecek deyip boşanma, boşanmama meselesi de gündeme geliyor. Şeyi saymıyoruz herhalde değil mi hocam? Böyle bazı insanlar vardır evliliğin daha ilk günlerinden itibaren her kargada boşanma kelimesinden bahsederler ki genelde onlar değil. Lafta böyle.
Lafta. Hani,
olmuyorsa ayrılalım, olmuyorsa bir de boşayacağım seni, boşanacağım senden deyip böyle her kavgada, ufak tefek kavgada edilen sözlerden bahsetmiyoruz.
Yok, bunları mesela çünkü kenara çekip o anda biri gerçekten boşanmak istiyor musun diye. Yok, üçüncü biri sorsa yok canını yakayım.
Biraz canını yakayım, acıtayım diye bir görsün neler olacağını diye düşünmüş.
Ama iyi fikir değil.
Değil, onu da söylüyoruz. Sürekli böyle her kavgada, her şeyde bunu dile getirmek iyi fikir değil.
Gerçekten boşanacaksınız, boşanmak gerçekten aklınızda var ise. Mesela bu dediğimiz o son aşama var ya, son boşanma. Aşama, evet. O oradayken gündeme getirmek, haberdar etmek doğru olabilir. Evet. Ama onun ötesinde boşanıp boşanmamayı dile getirmek bilgece, akıllıca bir iş değil.
Hatta bazen eşlerden biri hep çok fazla bunu dile getirmiş oluyor zaten. Diğer eş, genelde erkekler bunu bir kere tamam o zaman ya da kendisi bu sefer dile getirdiğinde büyük bir yıkım olabiliyor. Erkek de şaşırıyor ya da kadın. Ya sen her kavgada zaten bunu söylüyordun. Ben bir kere söyledim. Aa, benim söylediklerim ciddi değil de sen ciddi söyledin diyor gibi durumlar yaşanabiliyor. Bunu da yüzleştirmek durumunda kalabiliyoruz. Evet hocam. Bu meselenin de sonuna gelmiş olduk. Bu etkileşim konusundaki kısır döngülerin belki bazen boşanmaya kadar götürebilen, umudu kaybettiren kısır döngülerden bahsettik ve nereden kırılabileceğinden biraz bahsetmeye çalıştık. Bir programın da sonuna gelmiş olduk. Değerli dinleyenler, ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la bir sonraki programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.